Ayrım 30.
Düşüncelerinde belli bir bileşime ulaşamayan Geoffroy, daha çok yazgı sorunu üzerinde durdu ve bunu herkesin kendi çabasıyla çözmeye çalışacağı bir sorun olarak belirledi. Çünkü herkesin dünya görüşü başkaydı. Düşünürün ilginç yanı, çöken Hristiyan dinine karşı felsefeyi koymasıydı ya da daha doğrusu onun yerine bir din gibi felsefeyi koymasıydı. İskoç felsefesini Fransa'da tanıtan Geoffroy, güzel sorunuyla da ilgilendi, estetik hazzı ve estetik yargıyı da özellikle inceledi, ancak bu konularda çok değişik bir bakış getiremedi. Victor Cousin, 1792-1867, ruhçu seçmeciliğin en önemli adı oldu. Onun unutulmaz çabası, Kant'ı kitlelere tanıtmış olmasıdır. Ecole Normale'de ve Sorbonne'da profesör olan, bir ara Ulusal Eğitim Bakanlığı görevinde de bulunan Cousin, dinle felsefeyi uzlaştırmaya çalıştı, her ikisinde ruh bilim temeline oturtmayı denedi, böylece zaman zaman hep tanrıcılıkla suçlanan bir ruhçu anlayışı ortaya koydu. Victor Cousin, Fransa'da felsefe tarihinin kurucusu sayıldı. Dönüşümcü düşünce Lamarck. Çağdaş düşünce dünyasında bilimsel bakış açısının gelişmesine doğru ilk büyük adımlardan birini Lamarck attı. Titiz ve düzenli bir doğa gözlemcisi olan Lamarck, dönüşümcülüğün kurucusu oldu. Böylece Darwin'in yapacağı bilimsel devrimin ilk büyük itici gücünü sağladı. Lamarck'ın getirdiği en büyük yenilik, doğa tarihi müzesindeki hayvanları sınıflarken türleri birbirinden ayırmakta güçlük çekince onların ayrı ayrı yaratılmadığını ya da oluşmadığını, birbirinden türediğini düşünmüş olmasıdır. Lamarck'a göre hayvanlar yaşadıkları ortamda ortaya çıkan değişikliklere, iklim, besin ve benzeri göre değişikliklere uğrarlar. Ortamdaki değişiklikler gereksinimlerin değişikliğe uğraması sonucunu getirir. Buna göre hayvanlar yeni özellikler kazanırlar ya da alışkanlıklar edinirler. Yaşayıştaki değişiklik etkinliklerde değişikliğe yol açar. Diyelim eskiden daha az çalışan bir organ daha çok çalışmaya, eskiden daha çok çalışan bir organ daha az çalışmaya başlar. Etkinliklerdeki bu değişim doğal olarak organlarda değişikliğe yol açar. Çok çalışan organ güçlenir, az çalışan organ güçsüzleşir, güçlenen organ büyür, güçsüzleşen organ güdükleşir. Yaşam koşulları ve dönüşüm. Demek ki yaşam koşulları davranış değişikliği getirir, davranış değişikliği bedensel yapıyı değiştirir, böylece yeni bir türün oluşmasına doğru adımlar atılmış olur. Lamarck'a göre su kuşlarının ayağındaki perdelerde, zürafanın uzun boyu da bu dönüşümün açık kanıtlarıdır. Yassı balıkların gözleri de gereksinimlere göre dönüşüm geçirmiştir. Yaşam koşulları onların yan yüzmesini zorunlu kılmıştır. Bu yüzden onların alt yanlarından çok üst yanları ışık alır ve her zaman üst yanlarında bulunan şeylere dikkat etmeye özel bir gereksinimleri vardır. Bu gereksinim onların gözlerinden birini yer değiştirmeye ve garip bir görünüm almaya zorlamıştır. Bu durum dil balığı ve kalkan balığı gibi balıkların gözlerinde görülmektedir. Öyleyse önce kullanılma ya da kullanılmama yoluyla organlarda ortaya çıkan değişim, daha sonra soydan soya geçen bir kazanılmış özellik olup çıkar. Doğa gerçekleştirdiği hiçbir işi birdenbire gerçekleştirmemiştir diyen Lamarck'a göre doğada yalnızca bireyler vardır. Şuna inanabiliriz. Doğa üretimleri içinde ne sınıflar, ne bölümler, ne aileler, ne cinsler, ne süreyen türler oluşturmuştur. O yalnızca birbirlerini izleyen bireyler oluşturmuştur. Şöyle der Lamarck, doğanın kendisinde hayran olduğumuz şeyi kendi kendine üretebilmek için kendisine gerekli olan araçlara ve yetilere sahip olduğunu kanıtlamayı umuyorum. Bu ünlü bilim adamı canlar dünyasını cansızlar dünyasından kesin olarak ayırmıştır. Diyebiliriz ki kaba maddelerle canlı bedenler arasında geniş bir boşluk vardır. Bu boşluk yanlış olarak sık sık yapılan bir şeyi, bu iki çeşit nesneyi aynı çizgiye koymamızı ve onları herhangi bir ince bağla birbirine bağlamamızı engeller. Lamarck dönüşümcü düşüncenin babası olarak bilinir. Onun görüşleri olumcu bakış açısına büyük bir etki kazandırmıştır. İngiliz yararcılığı ve Bentham. Lamarck'ın bu görüşleri 19. yüzyılda düşüncenin bilime yaklaşması yönünde önemli bir çıkıştır. Bu çıkışı izleyen çıkışlar bizi yavaş yavaş anlatımına hem toplumsallıkta hem olumculukta bulan çağdaş görüşlere ya da hatta çağdaş bakış açısına ulaştırmakta büyük katkı sağlayacaktır. Bu ilerlemede Bentham, Malthus, Ricardo, James Mill gibi İngiliz düşünürlerinin büyük katılımı olmuştur. Hobbes ve Helvetius'un etkisiyle yararcı bir felsefe anlayışı geliştiren Jeremy Bentham, James Mill ile Westminster Review'u kurmuş, bu dergide yazdığı yazılarında da kitaplarında da yararcı bir felsefe anlayışı geliştirmiştir. Böylece İngiliz filozofları Stuart Mill ve Herbert Spencer'a kadar uzanan yararcı düşünce yolunu açmıştır. Bentham'ın yararcılığı hazlar aritmetiği üzerine kurulmuştur ve şöyle özetlenebilir. Olabildiğince çok sayıda insanı olabildiğince mutlu kılmak. Ona göre hazlar ve acılar eylemlerimizi yöneten doğal olgulardır. Hazlar iyidir, acılar kötüdür. İnsanın bedence ve ruhça rahat etmesini sağlayan her şey yararlıdır. Yaşamın temeli hazdır, önemli olan da hazları artırabilmektir, daha çok hazla ulaşabilmektir. Hazlar aritmetiği ve ahlaki aritmetik. Bentham'a göre hazlar arasında hiçbir nitelik ayrımı yoktur. Bentham bize en büyük mutluluğu sağlayabilecek her eylem iyidir der. İyi olan yararlı olandır, kötü olan da yıkıcı olandır. Bir tür yeni epikürosçuluk olan Bentham yararcılığında insan hazlar arasında seçim yapması gereken bir varlık olarak düşünülür. Zaten Epikuros da hazları ikiye ayırıyor, dinginlik içinde elde edilen hazları devinim içinde elde edilen hazlardan üstün tutuyordu. Bentham'a göre insan herhangi bir hayvan gibi her önüne çıkan haz nesnesinin üstüne atlayamaz, o her zaman ussal bir varlık olarak eylemlerinin sonucunu düşünecektir. Hazlar iyidir ama tüm hazları aynı düzeyde değerli sayamayız. Ahlak bize hangi hazların daha yararlı olduğunu gösterecektir. Bentham işte bu kararlı olma istemini ahlaki aritmetik olarak belirler. Bir hazlar basamağının olması hazlar karşısında tam anlamında bir aritmetikçi inceliğini ya da hesapçılığını getirecektir. Toplumsal yaşamı da bu çerçevede anlamak ve değerlendirmek gerekecektir. Bentham'a göre siyasetin amacı özel çıkarları korumaktır. Bunu yaparken en çok insanın mutluluğunu gözetmektir. Bentham'ın görüşü hızla gelişen ve sınır tanımaz ölçülere ulaşan, yarınını tartışmayan, duygucu bir çerçevede başına alıp giden sermayeci düzene içten yöneltilmiş bir eleştiridir. En azından bununla ilgili köklü bir kaygıdır. Bu yanıyla özgürlükçü ve köktenci, yararcı ve düzenlemeci İngiliz düşüncesinin başında yer alır. Hukukçu Bentham, öğrenimin geliştirilmesiyle ve yoksulluğun azaltılmasıyla ilgili yasaların çıkarılmasında başrolü oynamış kişilerden biridir. Malthus, toplumsal iktisadın önderi. Thomas Robert Malthus'a gelince, o daha çok iktisat bilimini ilgilendirmiş bir düşünürdür. Adam Smith'in düşüncelerini ortaya koyuşundan 20 yıl kadar sonra yayımlanan ünlü yapıtı An Essay on the Principle of Populations as it Affects the Future Improvement of Society, nüfusun toplumun gelecek gelişimi üzerindeki etkileriyle ilgili deneme, 1798, düşünce dünyasında büyük ilgi uyandırmakla kalmadı, yeni bilimin toplumsal iktisat biliminin başlangıç kitaplarından biri oldu. Darwin'in de belirlediği gibi 19. yüzyılın en büyük bilimsel öğretisi sayılan toplumsal iktisat kaynağını Malthus'a borçludur. Malthus'un önemli her şeyden önce nüfus artış sorununa özel olarak parmak basmış olmasından gelir. Nüfus sorununa eğilen ilk kişi Malthus değildir. Daha önce Fransa'da Buffon ve Montesquieu nüfus sorunu üzerinde durdular. Ancak Malthus besin maddesi üretimiyle insan artışı arasındaki denge bozukluğunu göstererek aşırı nüfusun ne gibi sorunlar getirebileceğini düşünmüş ve düşündürmüştür. Onun görüşü şöyle özetlenebilir. Her canlı kullanacağı besin maddelerinin ulaşamayacağı bir oranda çoğalır. Nüfus artışı geometrik bir artıştır. Besin maddelerinin artışı aritmetik bir artıştır. Nüfus artışı 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 gibi sayılar ilişkide gelişirken besin maddeleri artışı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gibi bir artış gösterir. Savaşlar, kıtlıklar, göçler beslenme tehlikesine yeterli çözümü getiremezler. Bu yüzden insan dünyasında kısıtlayıcı bir ahlak anlayışının geçerli olması yolunda çaba göstermek gerekir. Bu anlayışın kökeninde elbette doğum denetimi olacaktır. Bu arada insanlara nüfus artışından gelen ve gelecek olan sıkıntıları anlatmak gerekecektir. Toplumsal iktisadın güçlü adı Ricardo. 15. yüzyılda ticari yaşam, madencilik ve dokuma sanayi alanlarındaki atılımlara bağlı olarak büyük bir gelişim göstermişti. Dünya buna göre neredeyse sermayeciler ve ücretliler olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Sermayeci sınıfı bu gelişimi hızlandırmak adına ölçü tanımaz tutumlar aldı, meslek kuruluşlarının kurallarına uymadığı gibi yerel yetkilerle de anlaşmazlığa düştü. Bu koşullar kazanççılık, Fransızca merkantilizm dediğimiz devinimi, kazancı en büyük amaç olarak gören iktisat anlayışını birlikte getirdi. Daha sonra fizyokratlar ve Adam Smith iktisadi yaşam için yeni bakış açıları geliştirdiler. Daha yeni zamanların iktisadi yaşam koşulları da Ricardo'nun görüşlerinde anlatımını buldu. Böylece Ricardo toplumsal iktisat alanında Adam Smith'ten sonra en önemli kişi oldu. Görüşleri Adam Smith'inkiler kadar yankı uyandırdı. Ricardo iş dünyasına erkenden girmiş bir Museviydi. İktisadi yaşamın en civcivli yerinde iş görüyor, borsa simsarlığı yapıyordu. Charles Gide ve Charles Rist İktisadi Öğretiler Tarihi adlı yapıtlarında onunla ilgili olarak şunları yazarlar. Bu kent bankacısı sıradan bir yazardı. Onun yapıtlarında Adam Smith'in, ondan sonra da Stuart Mill'in yazdığı güzel sayfalardan hiçbirini, o unutulmaz çarpıcı formüllerden hiçbirini bulamayız. Başlıca yapıtı hiçbir plan gözetilmeden yazılmıştır. Bölümler gelişi güzel yan yana getirilmiş parçalardır. İkide bir karşımıza çıkan ve bir fabrika ürününe benzeyen diyelim kilerle kurulmuş varsayımlar yöntemi okumayı iyiden iyiye güçleştirir. Bununla birlikte onun Principles of Political Economy and Taxation'ı, toplumsal iktisadın ve verginin ilkeleri, toplumsal iktisadın temel kitaplarından biri oldu. Sermayeci atılımların çılgınca geliştiği, Turgon'un her iş kolunda işçi ücreti işçinin yiyeceğini sağlamak için gerekli olanla sınırlanmalıdır ve sınırlanıyor dediği, Necker'in ekmekten daha az hoş ama insan bedenini 48 saat ayakta tutabilecek bir besin maddesi bulunabilseydi, halk hemen yalnızca 2 günde bir yemek durumuna sokulurdu dediği bir dönemde, Ricardo üretim ilişkilerini sermayeci açıdan baştan sona tartıştı. David Ricardo bu önemli kitabına değerin Adam Smith'teki tanımıyla başlar ve bu kavramı kendine göre tartışır. Adam Smith, değerin iki ayrı anlamı olduğunu, bazen herhangi bir nesnenin yararlılığını ve bazen de o nesneye sahip olan kişiye o nesnenin sağladığı başka şeyler satın alma yeteneğini ortaya koyduğunu bildirir. Birinci durumda değer kullanım ya da yararlılık değeri, öbür durumda değiş tokuş değeri adını alır. Yararı çok büyük olan, hatta insan yaşamı için zorunlu olan su ve hava, olağan durumlarda öbür nesnelerle değiş tokuş edilemezler. Buna karşılık altın havadan ve sudan çok daha az yararlı olduğu halde çok büyük ölçüde emtia ile değiştirilebilir. Öyleyse yararlılık değiş tokuş değerinin temelini oluştursa da değiş tokuş değerinin ölçüsü değildir. Şeyler bir kere kendinde yararlı olarak belirlendiler mi, değiş tokuş değerini iki kaynaktan, az bulunurluklarından ve elde edilebilmeleri için gerekli olan emeğin niceliğinden alırlar. Ricardo az bulunurluğu şöyle açıklar. Değerleri az bulunurluklarından gelen şeyler vardır. Hiçbir emek onların niceliğini artırmadığı gibi değerleri büyük bir verimlilikle birlikte azalmaz. Bunlar değerli tablolar, yontular, kitaplar, şaraplardır. Onların değeri beğeniye ve hevese göre yükselir. Ancak bunlar gündelik yaşam içinde değiş tokuş edilen şeylerin ancak çok küçük bir bölümünü oluştururlar. İnsanın büyük ölçüde sahip olmak istediği şey sanayi mallarıdır. Adam Smith'e karşı. Ricardo değeri incelerken şöyle der. Emtiadan, onların değiş tokuş değerinden, onların karşılıklı fiyatlarını düzenleyen ilkelerden söz ettiğimiz zaman, niceliği insanın hüneriyle artan, üretimi rekabetle kamçılanan ve üretime herhangi bir engelle karşılaşmayan malların değerlerini göz önünde tutarız. Toplumların çocukluk dönemlerinde şeylerin değiş tokuş değeri onların üretimi için gerekli olan emeğin niceliğine bağlıydı. Ricardo, Adam Smith'in emeği ilk fiyat saydığını, ilkel para yerine aldığını bildirir. Bu ilk dönemler sermaye birikimlerinin olmadığı dönemlerdir. Bu dönemlerde henüz toprağa işlemek diye bir sorun da yoktur. Bu dönemlerde nesneleri elde etmek için gerekli olan emeğin niceliği değiş tokuş için kural belirleyici tek veri durumundadır. Adam Smith'te şu örnek yer alır. Avcı bir toplumda bir kunduzu avlamak için gereken emek, bir geyiği avlamak için gereken emeğin iki katıysa bu durumda doğal olarak bir kunduza iki geyik verilecektir ya da bir kunduzun fiyatı iki geyik olacaktır. Bundan şu genel sonucu çıkarabiliriz. Emeğin niceliğindeki her artış bu emekle yapılan şeyin fiyatını artırır, emeğin niceliğindeki her azalış da bu emekle yapılan şeyin fiyatını düşürür. Burada Adam Smith'le aynı düşünceyi paylaşan Ricardo şunları söyler. Adam Smith tüm değiş tokuş değerinin ilkel kaynağını böylece açık bir biçimde gösterir ve buna bağlı olarak tüm nesnelerin üretimlerinin az ya da çok emek gerektirişine göre az ya da çok değer kazanacağını ortaya koyar. Bununla birlikte o bir başka değer ölçüsü getirir ve az çok bu ölçüye karşı değiş tokuş edilebilişlerine göre az ya da çok değeri olan şeylerden söz eder. Bazen bunun buğday değeri olduğunu söyler, bazen de emek değeri olduğunu bildirir. Bu bir şeyin üretiminde harcanan emek değildir, bir şeyin satın alabileceği emektir. Bunlar eşdeğer iki deyimdir. Çünkü insanın emeği iki kat daha üretici olmuştur ve herhangi bir nesneyi iki kat fazlasıyla yaratabilir. Öyleyse değiş tokuşta iki kat değer sağlayabilir. Ricardo eleştirisini şöyle geliştirir. Bu doğruysa, emekçinin kazancı her zaman emeğiyle orantılıysa, bir şeyin üretiminde emeğin belli niceliği ve bu şeyin satın alabileceği emeğin niceliği eşittir ve bunların her ikisi de ayrı ayrı öbür nesnelerin iniş çıkışında kesin ölçüt oluşturabilecektir. Ancak bu iki nicelik eşit değildir. Birincisi gerçekten genellikle belli bir ölçüt ortaya koyar. Bu ölçütte başka nesnelerin fiyatlarındaki değişim tam olarak belirler. İkincisi tersine karşılaştırıldığı mallar ya da besin maddeleri kadar değişikliğe uğrar. Böylece Adam Smith altın ve gümüş gibi değişken bir ölçütün başka nesnelerin değişken fiyatını belirlemede ne ölçüde yetersiz olduğunu ustalıkla gösterdikten sonra buğdayı ve emeği eşit saymakla en değişken ölçütü ortaya koyar. Emeğin değeri değişkendir. Altın ve gümüş yatakları bulundukça altın ve gümüş fiyatları değişikliğe uğrayacaktır ancak bu çok az rastlanan bir durumdur. Değerli madenlerin yatakları yavaş yavaş tükenmekte, bu da pazarda bazı fiyat değişikliklerine yol açmakta olabilir. Ancak değerli madenin durumu buğdayın durumundan daha sağlamdır. Buğdayın fiyatı daha kolay değişecektir, tarımın gelişmesine, araç, gereç ve makinelerin kullanımına, yeni verimli toprakların bulunuşuna göre değişecektir. Emeğin değeri de değişkendir. Ülkenin durumuna göre istem sunum ilişkileri içinde çabucak değişikliğe uğrar. Ayrıca önemli maddelerin değişmesiyle değişikliğe uğrar. Ricardo'ya göre Adam Smith gibi aynı emek bazen büyük bazen küçük ölçüde emtia satın alabileceğine göre değişikliğe uğrayan emeğin değeri değildir. Emtianın değeridir demek doğru olmaz. Gene onun gibi emeğin değeri değişmez olan tek şey olduğuna göre yalnızca bu değer her yerde ve her zaman tüm besin maddelerinin ya da malların değerini öngörmemize ve karşılaştırmamızı sağlayacak temel ve şaşmaz ölçütü verir diye düşünmek de yanlıştır. Ancak Adam Smith'in söylediği bir nesneyi elde etmek için gerekli olan göreli emek nicelikleri, bir şeyin bir şeyle değiş tokuşu için kural koymayı sağlayabilecek tek veridir görüşü, Ricardo için doğru bir görüştür. Ricardo şöyle der, göreli değerleri içinde iki mal değişikliğe uğruyor ve biz bu iki malın hangisinin değişikliğe uğradığını, dönüşüme uğradığını bilmek istiyoruz diyelim. Onlardan birini ayakkabılarla, çoraplarla, demirle, şekerle, tüm öbür emtia ile karşılaştırdığımızda onun değiş tokuş değerinin aynı kaldığını görüyoruz. Öbürünün aynı nesnelerle karşılaştırdığımızda tersine onun değiş tokuş değerinin değiştiğini görüyoruz. Bu bizim değişimin bu belli malda olduğunu, onunla karşılaştırılan tüm öbür mallarda olmadığını söylememiz için yeterlidir. Bu değişik nesnelerin üretimiyle ilgili koşulları araştırmakta da ileriye gidersek, ayakkabı, çorap, şapka, demir, şeker gibi şeyleri üretmek için aynı ölçüde emek ve sermaye gerektiğini, ama bu belli malın üretiminin daha az pahalı ve daha az yavaş olduğunu görürüz ve böylece olasılık kesinliğe dönüşür. Ricardo savını şöyle sürdürür. Bir ons altının çok az bir malla değiş tokuş edildiğini görüyorsam, bununla birlikte yeni ve çok verimli maden yatakları ortaya çıkarılıyorsa ya da daha yetkin makinelerin kullanımı daha az emekle belli bir nicelikte altın etmeyi sağlıyorsa, öbür mallardaki değere göre altındaki değer değişimlerinin nedenini hem el emeğinin kullanımındaki tutumluluğa hem de daha kolay ve daha hızlı emeğe bağlayabilirim. Bunun gibi emek öbür nesnelere göre değeri belli ölçülerde düşürüyorsa, bu düşüşün buğdaydaki, şekerdeki, çoraptaki aşırı bir verimlilikten, daha etkin üretim araçlarına bağlı bir verimlilikten geldiği biliniyorsa, buğdayın ve yaşam için gerekli öbür nesnelerin üretimleri için harcanan emeğin niceliğindeki düşüşe göre değer yitirdiğini, İşçinin üretim araçlarından basitçe yararlanarak kazandığı şeyi az sonra emeğinin fiyatında ortaya çıkan düşüşle elden kaçırdığını söyleyebiliriz. Adam Smith ve Malthus buna karşı çıkacaklar. Hayır, hayır, altından söz ederken, ondaki fiyat oynamalarını gerçekte bir değer düşüşüyle açıklarken elbet haklısınız. Çünkü ne buğday ne emek değişmiştir o durumda. Ayrıca altın daha az nicelikte besin maddesi satın alacaktır. Bundan açık açık tüm besin maddelerinin durağan kaldığı, yalnızca altının değiştiği sonucunu çıkarabiliriz. Ama buğday ve emek düştüğünde aynı sonuçları çıkarmak yanlıştır. Doğrudan ayrılmamak için başka şeylerdeki pahalılaşmaya karşılık emeğin ve buğdayın olduğu gibi kaldığını söyleyebiliriz diyeceklerdir. Ricardo bu değişiklikleri emek ve buğday değerinin düşüşüne bağlar, onlar karşısında değiş tokuş edilen malların pahalılaşmasına bağlamaz. Örneğin bir işçiye bir haftalık emeği karşılığında 10 şilin yerine 8 şilin versem, para değerinde bir değişimi olmaz. Bu işçinin düşürülmüş ücretiyle eskiye göre daha çok besin ve yiyecek alması gerekir. Bunu işçinin tükettiği nesnelerin değerindeki bir düşmeye bağlamak gerekir. Sabit sermaye, devingen sermaye. Özet olarak Ricardo değerin kaynağı olarak buğdayı belirleyen Adam Smith'i kıyasıya eleştirirken, değerin tek kaynağı olarak emeği belirler. Buna göre bir nesnenin iki ayrı dönemdeki fiyatını karşılaştırırken, bu fiyatı etkileyen iki şeyi, işçinin ustalığını ve etkinliğini iyi kavramak gerekir. Öte yandan Ricardo'ya göre emtianın değerini belirleyen onun üretimine doğrudan doğruya uygulanan emek değil, aynı zamanda üretimi sağlayan gereçlere, makinalara, yapılara uygulanan emektir.